Ayrım 4. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 51. Atatürk'ün akıllı projeleri. Atatürk'ün çılgınlığı. Yalnız ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir diyerek geleceği gören ve o doğrultuda bir gün gerçek olacak hayaller kuran Mustafa Kemal Atatürk, yüzyılın başında dünyanın en çılgın projelerinden birini dünyanın şaşkın bakışları arasında hayata geçirmiştir. O, varını yoğunu, kimliğini, milli benliğini, her şeyini kaybetmek üzere olan bir millete adeta yeniden can vermiştir. Olmaz denileni yapmış, imkansızı başarmış, Anadolu bozkırında Anadolu insanına güvenerek yedi düvele meydan okumuş ve yenilmez denilen emperyalizm canavarını yenmiştir. Atatürk'ün en çılgın projesi hiç tartışmasız Kurtuluş Savaşı'dır. Birinci Dünya Savaşı'ndan 550 binden fazla kayıp vererek yenik çıkan, elinde kalan son toprakları güçlü emperyalist devletlerce paylaşılıp işgal edilen, silahları elinden alınan, orduları dağıtılan, bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el konulan ve bütün tersanelerine girilen Türkiye'yi, dünyanın en güçlü emperyalist ülkelerine ve onların taşeronlarına ya istiklal ya ölüm diye baş kaldırarak 4 yıl gibi kısa bir zamanda bağımsızlığa kavuşturan Atatürk, hiç abartısız tarihin gördüğü en çılgın Türk olsa gerekir. 1919 yılında umutsuz, çöken bir imparatorlukta emperyalizme baş kaldıran Atatürk'e yazar Refik Halit Karay aynen şöyle seslenmiştir. Anadolu'da bir patırtı bir gürültü, kongreler, beyannameler filan. Sanki bir şey yapabilecekler. Blöf yapmanın sırası mı şimdi? Hangi teşkilatın ne gücün var? Bu ne hayal? Kuzum Mustafa, sen deli misin? İşte Atatürk, Refik Halit ve diğerlerinin hayal ve delilik zannettiği şeyi başarmıştır. Çünkü o, ufkun ötesini görmüştür. Atatürk'ün akıl ve bilimle keskinleştirdiği öngörü yeteneğine çok sayıda örnek vermek mümkündür. Daha 20'li yaşlarında Selanik'te arkadaşlarına gelecekte Türkiye'nin başına geçeceğini belirtmiş ve o gün geldiğinde arkadaşlarına vereceği görevleri tek tek saymıştır. Selanik'te genç bir subayken İvan Manolov'a yapılması gereken tüm devrimleri tek tek sıraladıktan sonra bir gün gelecek ben hayal zannettiğiniz bütün bu inkılapları gerçekleştireceğim demiştir. Daha 1907 yılında geleceğin misak-ı milli sınırlarını doğru tahmin etmiştir. Mütareke döneminde Almanya'nın Türkiye sefirine Enver'in batırdığı Türkiye'yi kurtarmaya Allah beni memur etti demiştir. 1914'te Sofya'da Madame Hilda Christianus'a bir gün Türkiye'yi yöneteceğini ve ülkesini çağdaşlaştıracağını belirtmiştir. 1918'de Avusturyalı Karlsbad'da not defterine gelecekte Türk kadınlarını özgünleştirecek bir devrim yapacağını yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl sonuçlanacağını 4 yıl önceden görmüş, bu savaşın sonunda Almanya'nın yenileceğini ve İngilizlerin Osmanlı'ya bir kere daha saldıracağını tahmin ederek yetkili makamları önceden uyarmıştır. 1918'de bizim için her şey bitti diyenlere, bizim için her şey daha yeni başlıyor diyerek Kurtuluş Savaşı'ndan söz etmiştir. 1918'de İstanbul Boğazı'nda düşman donanmalarını gördüğünde geldikleri gibi giderler demiştir. 1919'da Erzurum'da Mazhar Müfit Kansu'ya gelecekte yapacağı devrimlerini tek tek not ettirmiştir. 1930'larda çok yakında Nazi ve faşist diktatörlerin dünyayı büyük bir savaşa sürükleyeceklerini ve bu savaşın sonunda Nazizm ve faşizmin yıkılacağını belirtmiştir. 1930'larda MacArthur'a 2. Dünya Savaşı'nın ne zaman başlayıp nasıl gelişip nasıl sonuçlanacağını söylemiştir. Gelecekte Sovyet Rusya'nın dağılacağını tahmin etmiştir. Atatürk'ün bütün bu öngörüleri zaman içinde aynen gerçekleştirmiştir. İşte aklı Kemal budur. Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm diyerek bir avuç imanlı arkadaşıyla birlikte emperyalizme meydan okumak için Anadolu'ya ayak bastığı günlerde şöyle bir tablo vardır. Mondros Ateşkes Anlaşması gereği Türk orduları dağıtılmış, önemli komutanlıklar tutuklanarak Malta'ya sürgün edilmiştir. İstanbul ve Anadolu, İngiltere, Fransa, İtalya, Ermenistan ve Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Türk aydınları Amerikan veya İngiliz mandası istemektedir. Türk basını işgalcilerin kontrolündedir. Osmanlı hükümeti işgalcilerin hizmetindedir. Osmanlı padişahı işgalcilerin merhametine sığınmıştır. Anadolu insanı savaş yorgunudur, açtır, yoksuldur, artık savaş istememektedir. Elde yeterli miktarda ne silah, ne cephane, ne para, ne de asker vardır. 1920 yılı sonlarında Türkiye'deki işgal kuvvetlerinin ortalama sayısı şöyledir. Yunan kuvvetleri 220 bin, Sakarya Savaşı'nda ulaşılan sayı, İngiliz kuvvetleri 10 bin, Fransız kuvvetleri Tunus, Cezayir ve Senegalli askerler 12 bin. Süleyman Hatipoğlu, Türk-Fransız Mücadelesi, Orta Toros Geçitleri, 1915-1921, Ankara, 2001, sayfa 43, dipnot 224. İtalyan kuvvetleri 2000, Hintli kuvvetler İngilizlere bağlı 8000, Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, C1, İstanbul 1998, sayfa 171-172. Ermeni kuvvetler Fransızlara bağlı 10.000, Hatipoğlu adı geçen eser sayfa 43. Ermeni çeteleri 5.000, Pontus Rum çeteleri 25.000. Bunların dışında Anzavur, Çerkez Ethem ve Kuvayi İnzibatiye kuvvetleri 15.000. Anadolu'daki 21 iç isyana katılan isyancı 15.000. Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Mijli Mücadele, 6. baskı, Ankara, 2007, sayfa 449. Yani, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordularının karşısındaki düşman gücü ortalama 322 bin kişi civarındadır. Özakman, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'nin karşısındaki silahlı gücün yaklaşık 400 bin kişi olduğunu ileri sürmüştür. Özakman, adı geçen eser, sayfa 449, dipnot 69. Turgut Özakman'ın tespitiyle Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye, Düzenli Ordu ve Ankara yönetimi şu devlet, millet ve topluluklarla savaşmıştır. 1. Bazen ön planda, bazen arka planda İngilizler. 2. Çukurova ve çevresinde Fransızlar. 3. Batıda Yunanlılar. 4. Doğuda ve Çukurova'da Ermeni birlikleri ve çeteleri. 5. Kuzeyde Yunanistan destekli Pontus çeteleri. 6. Kocaeli, Ege ve Marmara bölgesinde Rum ve Ermeni çeteleri, ayrıca yerel halktan oluşan bazı işbirlikçi çeteler ve İonya devleti için hazırlanan 20 bin kişilik kuvvet. 7. 21 iç isyana katılan 15 bin civarında isyancı. 8. Anzavur'un birliği ve Kuvayi İnzibatiye. 9. Çerkez Ethem'in Kuvayi Seyyaresi. Özakman, adı geçen eser, sayfa 449. Bütün bunların dışında uluslararası kuruluşların Paris Barış Konferansı, Cemiyet-i Akvam, Türkiye karşı tutumları, ABD'nin ve Wilson ilkelerinin Türkiye aleyhine devreye girmesi, Sovyetler Birliği ile yaşanan inişli çıkışlı ilişkiler, Yunan ve Ermeni propagandası, ayrılıkçı ve gerici akımlar, İzmir Çerkez Kongresi, Trabzon Ademi Merkeziyet Derneği, TBMM'deki ikinci grup, C. Arif ve H. Avni'nin Erzurum'daki girişimleri, M. Supi olayı, Bolşevikliğin yayılması, Enver Paşa'nın gizli faaliyetleri, Trabzon olayı, Ali İhsan Paşa olayı, Ali Şükrü Bey ve Topal Osman olayları, Atatürk ve silah arkadaşları hakkındaki Bolşevik suçlamaları, padişahın yayınladığı idam fetvaları, işbirlikçi İstanbul hükümetleri, sayısız işbirlikçi, sayısız İngiliz ajanı, parasızlık, silah ve cephane yokluğu, ulaşım ve haberleşme güçlüğü, Atatürk'ün bazı silah arkadaşlarının daha yolun başında geri adım atmaları, ABD ve İngiliz mandası istekleri ve halkın yılgınlığı, yorgunluğu gibi nedenlerden dolayı Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı verenler, emperyalizmin silahlı güçleri altında tüm dünya kamuoyuna yönelik menfi propagandanın ve bir iç savaşın üstesinden gelerek bu kadar güçlüye rağmen abartısız bir mucizeyi gerçekleştirmiştir. Özakman'ın dediği gibi, kısacası Ankara yönetimi birden çok devlet, millet ve toplulukla savaşıp çekişmiş çatışmıştır. Barış görüşmelerinde de yine birçok devletle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Onun için yedi düvelle savaş bir efsane değildir ve Türkiye bu şaşırtıcı mücadeleden galip çıkmıştır. Adı geçen eser sayfa 449. İşte gerçek çılgın proje bu ortamda hayatını hiçe sayarak ya istiklal ya ölüm diye ortaya çıkıp vatanımı kurtaracağım diyebilmektir. İşte Atatürk bunu demiştir, üstelik sadece demekle de kalmamış, bunu başarmıştır. Atatürk'ün bütün dünyayı şaşırtan bir diğer çılgın projesi, yarı bağımlı, geri kalmış bir ümmet imparatorluğundan, 15 yıl gibi kısa bir zamanda tam bağımsız, çağdaş ve laik bir ulus devlet yaratmasıdır. İslam dünyasında bu başarının bir benzeri daha görülmemiştir. Hiç tartışmasız Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimi gerçek bir çılgın projedir. Türk devrimi öncesinde tablo şöyledir. 1683'ten beri Batı'nın emperyalist baskılarıyla askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik olarak köşeye sıkışmış, her geçen gün biraz daha kan kaybeden, yarı bağımlı çöken bir imparatorluk. 600 yıldan beridir yaşamın, hukukun, sanatın, siyasetin ve kültürün dinle şekillendiği bir şeriat ve ümmet imparatorluğu. 300 yıldan fazla bir zamandır bilimde, sanatta, eğitimde ve kültürde çok geri kalmış bir ortaçağ imparatorluğu. Gerçek çılgın proje, her bakımdan iflas etmiş böyle bir çok uluslu imparatorluktan bağımsız ve çağdaş bir ulus devlet yaratmaktır. İşte Atatürk bunu başarmıştır. Önce emperyalizme baş kaldırarak yarı bağımlı imparatorluğa son verip tam bağımsız bir devlet kurmuş, daha sonra hurafelerle mücadele ederek şeriat yasalarına son vererek akıl ve bilimin rehberliğinde bu devleti çağdaşlaştırmıştır. Yaptığı devrimlerle insanları kul olmaktan kurtarıp özgür bireyler haline getirmiştir. Bu da yetmemiş, tam bağımsızlık parolası çerçevesinde Osmanlı'yı iflas ettiren dış borçlara ve kapitülasyonlara son verip ekonomik bağımsızlığı sağlamıştır. Çok daha önemlisi, Atatürk, kaderini dönme devşirmelere teslim etmiş bir ümmetten, kendi kaderini kendisi belirleyen bir millet yaratmıştır. 600 yıllık Osmanlı döneminde devlet yönetiminde görev alan 288 sadrazamdan, başbakandan, yaklaşık 70'i kendi halkından, 210'dan fazlası ise Yahudi ve Hristiyan kökenlidir. Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri, İstanbul 2007, sayfa 50-51. Muhteşem 100 yıl diye adlandırılan Kanuni Sultan Süleyman döneminde görev yapan 9 sadrazamdan 8'i dönme devşirme Hristiyan kökenlidir. Adı geçen eser sayfa 190. Osmanlı'da Çandarlı'dan yani 15. yüzyıldan sonra yerli yani Türk Türkmen devlet adamına rastlamak çok zordur. Osmanlı 1299-1920 yılları arasında süren iktidar döneminde Hanedan-ı Osmani ve patrimonyal yönetim olarak kendini merkeze almış, halkını ise köylü veya raiyat önleyen anlamında reaya konumuna getirmiştir. Bu açıdan bakıldığında toplum düzenine merkez çevre diyebileceğimiz ikili, dual bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. Merkez, hanedan ve askeri sivil tabakadan oluşuyordu. Her iki unsur da ilk aşamada Enderun'dan yetişmiş yabancı kökenli kişilerdi. Devşirme adı verilen bu insanlar 9-17 yaşları arasında Pençik usulüne göre Enderun mektebine alınarak İslami norm ve değerlere göre yetiştiriliyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu sürece Sebateistlerin İslam inancını kabul ederek dönme veya avdeti kimliğiyle katılmaları da gerçekleşmiştir. Merkezin yabancı soylulara, Yahudi ve Hristiyanlara tahsis edilmesi, asli unsurların ise avam konumuna getirilmesi Osmanlı düzeninin belirgin özelliğini meydana getirir. Niçin Osmanlı kendi halkını üst yönetimden yoksun bırakmıştır? Niçin yabancı unsurlara stratejik yerleri tahsis etmek suretiyle halkını dışlamıştır? Adı geçen eser 189-190. İşte bu sorulara yanıt veren Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 600 yıldır dışlanan, çevreye itilen, aşağılanan, kimliksiz ve kişiliksiz bırakılan Türkleri yeniden merkeze taşıyarak yüceltmiş, onlara yeniden kimlik ve kişilik kazandırmıştır. Osmanlı sadece Türk'ü değil, Türk'ün dili Türkçe'yi de dışlamıştır. Öylesine dışlamıştır ki, Türkçe yerine Osmanlıca diye yapay bir dil kullanmıştır. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde Türkçenin zenginliğini gözler önüne sermiş, 13. ve 14. yüzyıllarda Türkçe terimlerle Kur'an çevirileri yapılmış, bilimsel kitaplar anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, 13. yüzyılda yaşamış olan Yunus Emre, bugün bile çok rahatça anlayabileceğimiz düzeyde bir Türkçe kullanmış, 13. yüzyılda Anadolu'da Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi resmi dil ilan etmiş, 14. yüzyılda İshak bin Murat, Arapça terimlere Türkçe karşılıklar bulmuş, 15. yüzyılda Ali Şir Nevai, Muhakemetül Lügateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu göstermiş, ama Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle 15. yüzyıldan sonra Türkçe, Arapça ve Farsçanın istilasına uğramıştır. Osmanlı Devleti Türkçeyi korumak için hiçbir şey yapmamış, hatta medreselerde Türkçeyi yasaklamıştır. Türkçe sadece halk arasında yaşamaya devam etmiştir. Arapça ve Farsça'nın Türkçe üzerinde kurduğu egemenlik yüzyıllarca sürmüş, Türkçe ancak Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün çalışmalarıyla bağımsızlığına kavuşmuştur. Bediye Akarsu, Atatürk Devrimi ve Temelleri, 3. Baskı, İstanbul 2003, sayfa 180, 184-186. İşte Atatürk 600 yıllık bir yabancılaşmaya, 600 yıldan beridir devam eden bu dönme devşirme soylu saltanatına son vererek 600 yıldan beridir dışlanan, aşağılanan, ezilen Türk unsurları Türk, Türkmen, Laz, Çerkez, Kürt gibi devletin asıl sahibi yapmıştır. Atatürk'ün Türk milleti tanımına göre Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan bütün unsurlar, alt kimlikleri ne olursa olsun Türk olarak kabul edilmiştir. 1920'de TBMM'nin açılması, 1922'de saltanatın kaldırılması, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ve 1924'te de halifeliğin kaldırılmasıyla dönme, devşirme ve soylu saltanatı yıkılarak Osmanlı döneminde reaya yani sürü diye adlandırılan halk, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir parolasıyla kendi kendini yönetmeye başlamıştır. Yobaz, liboş yalanlarına göre Jacoben, tepeden inmeci, sosyete, halktan kopuk diye küçümsenen Atatürk Cumhuriyeti, tam tersine Osmanlı'nın dönme, devşirme, Hristiyan, Yahudi soylu Jacobenizmine son vermiş, babadan oğula geçen sultan diktasını ve saray sosyetesini bitirmiş, halkı kul diye adlandırıp reaya diye dışlayan tepeden inmeci zihniyete darbe vurarak devleti padişahın elinden alıp halkın hizmetine sunmuştur. İşte gerçek çılgın proje budur. İktidarı yabancılardan, dönme, devşirme, soylu unsurlardan alarak kendi insanına, bu toprağın insanına verebilmektir çılgın proje. İşte Atatürk bunu başarmıştır. İslam dünyasında bugün bile tam bağımsız ve çağdaş bir ulus devletin olmaması, Atatürk'ün bir önceki yüzyılın başında gerçekleştirdiği projelerin gerçekten de çok çılgın projeler olduğunun kanıtı değil midir? Atatürk'ün çılgın projelerini gazeteci yazar Necati Doğru'nun çılgın proje yazısıyla bitirmek istiyorum. Bakın, usta gazeteci, Türkiye'de Atatürk'ün ve ondan sonra gelen liderlerin projelerini nasıl bir çırpıda özetlemiş. Halk projeye mi oy veriyor? Çok emin değilim, ancak liderler projeleriyle anılıyorlar. Mustafa Kemal, Cumhuriyet projesini yaptı. İsmet İnönü, Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'na girmekten kurtaran projeyi başarıyla uyguladı, ülkenin yok olup gitmesini önledi. Adnan Menderes, her mahalleye milyoner diyordu. Süleyman Demirel, barajlar fatihi oldu, kapı başlattı. Turgut Özal, ekonomiyi dünyaya açtı. Necmettin Erbakan, ağır sanayi hamlesi istiyordu. Bülent Ecevit, köykent projesi vardı. Tansu Çiller, her aileye iki anahtar verecekti. Mesut Yılmaz, Türkiye'yi enerji koridoru olmaya açtı. Bu liderler içinde Mustafa Kemal ile İsmet İnönü, düşünüp uyguladıkları bölünmez bütünlükçü cumhuriyet projesiyle Türkiye'ye de lig atlattılar. Cumhuriyet, birleştiren projeydi ve Birinci Dünya Savaşı sonunda çöken Osmanlı'nın enkazından yeni, bağımsız, saygın, onurlu bir ülke yarattı. Diğer liderlerle de gelişme oldu ancak Türkiye lig atlayamadı. Aynı dönem içinde Japonya, Singapur, Kore, Tayvan eğitim sistemini, ticaret sistemini, şehirleşme sistemini, teşvik sistemini, kaynakları israfsız kullanma sistemini, yaratıcılık ve teknolojide sıçrama yapabilme sistemini geliştirdikleri projelerle en verimli noktaya ulaştırdılar. Bunlar lig atladılar. Türkiye yerinde bocaladı. Borçsuz kalkınan ülke olamadı. Cari açığını kapatan tek yılı yaşayamadı. Türkiye'nin Mustafa Kemal'den sonra gelen liderleri, bugünkü başbakan dahil en başarılı uyguladıkları halkı daha koyu Müslüman nasıl yaparız, oyları nasıl kaparız projesi oldu. Türkiye muhafazakarlaştı, tarikatçılık zirve yaptı, cemaatler sektör oldu, hoca efendiler yol gösterici. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar dahil tüm devlet adamlarının ve Merkez Bankası başkanları dahil bütün üst bürokratların eşleri türbanlı oldu. Başbakanın başı türbanlı kızı devlet tiyatrosunda sakız çiğneyerek oyun seyrediyor. Dini afyon kabul eden Abdullah Öcalan da hapishaneden din hocası gibi konuşmaya başladı. Ve Türkiye'nin Kürtleri Güneydoğu şehirlerinde meydanlarda cuma namazlarını bölünme ibadeti haline getirdiler. Türkiye lig atlayamadan bölündü. Yeni bir seçime gidiyoruz. Belki projecilik şimdi öne geçer. Türkiye bölünmeden lig atlar. Türkiye lig atlarsa niçin bölünsün? Umut edelim. Başbakanın açıklayacağı çılgın proje, Türkiye'yi bölünmekten kurtaracak bir akıl açıklaması olsun. Necati Doğru, Çılgın Proje, Sözcü Gazetesi, 18 Nisan 2011. Necati Doğru'nun umudu boşa çıktı. Başbakanın seçimlerden 1,5 ay kadar önce açıkladığı çılgın proje Kanal İstanbul, önce İstanbul'un Anadolu yakasını ikiye bölecek, sonrası Allah kerim. Usta gazeteci Necati Doğru'nun isabetle ifade ettiği gibi Atatürk, bölünmez bütünlükçü cumhuriyet projesiyle Türkiye'yi bağımsız ve çağdaş bir ülke yaparken, Atatürk'ten sonra gelen liderler halkı daha koyu Müslüman nasıl yaparız, oyları nasıl kaparız projesiyle Türkiye'yi tarikat ve cemaat cenneti yaptılar. Özetlersek, Atatürk bu yüzyılın başında bu milletin hayatını olumlu anlamda çok derinden etkileyen gerçek anlamda iki çılgın projeye imza atmıştır. Bunlardan biri Kurtuluş Savaşı, diğeri ise Türk Devrimi'dir. İmkansız denilen her iki projeyi de düşünceden uygulamaya geçiren Atatürk, ezilen, sömürülen, dünyada ilk kez çok uluslu yarı bağımlı bir ümmet imparatorluğundan tam bağımsız, çağdaş bir ulus devlet yaratarak tarihe geçmiştir. Ancak ne kadar üzücüdür ki, 100 yılın başında Atatürk'ün emperyalizme meydan okuyarak düşünceden uygulamaya geçirdiği ve 88 yıldır bizi bir arada tutan ulus devlet projesi, bugün Amerikan emperyalizminin çıkarları doğrultusunda hayata geçirilmek istenen Büyük Orta Doğu projesiyle yok edilmek istenmektedir. Varın nereden nereye geldiğimize siz karar verin. Atatürk'ün aklı. Atatürk'ün en temel özelliği akıl ve bilimi tek yol gösterici olarak kabul etmiş olmasıdır. Atatürk, dünyada her şey için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Ve Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir diyerek akıl ve bilim ilkelerine uygun şekilde hareket etmiştir. Atatürk'ün olağanüstü başarısının sırrı işte buradadır. Çanakkale savaşlarındaki olağanüstü kahramanlığının ve başarılarının arkasında akıl ve bilim vardır. Kurtuluş Savaşı'ndaki imkansız zaferinin arkasında akıl ve bilim vardır. Orta Çağ kalıntısı bir toplumu çağdaşlaştırmak için gerçekleştirdiği Türk Devrimi'nin arkasında akıl ve bilim vardır. Profesör Doktor Nihat Erim, 1963 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı Atatürk'ün En Büyük İnkılabı, Aklın Diktatörlüğü başlıklı makalesinde Atatürk'ün akla verdiği önemi şöyle ifade etmiştir. Atatürk, Türkiye'ye aklın üstünlüğü, aklın hükümranlığı temel ilkesini getirdi ve yerleştirmeye girişti. Nihat Erim, Atatürk'ün En Büyük İnkılabı, Aklın Diktatörlüğü, Cumhuriyet Gazetesi, 7 Kasım 1963. Atatürk, ya filozoflar kral olmalı ya da krallar filozof olmalı diyen Platon'a gönderme yaparcasına gerçek anlamda bir filozof lider gibi hareket etmiştir. Herbert Meltzing'in deyişiyle, eski çağın büyük filozofu Platon'un ya yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olsalar yolundaki 2000 yıllık dileği ilk kez 20. yüzyılda Atatürk'ün kişiliğinde tam olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Atatürk bir dahi, bir düşünür olarak ulusunun yazgısını eline almış, bu ulusla atıldığı bağımsızlık savaşıyla da başka ulusların haklarını koruyan bir bağışla insanlığa görkemli bir örnek vermiştir. Ozan Kaya, adı geçen eser, sayfa 5. Meltzi'ye göre Atatürk Çankaya düşünürüdür. Metin Özeta, Mustafa Kemal Atatürk, Bilim ve Üniversite, İstanbul 2005, sayfa 9. Bediye Akarsu, Atatürk'ün bir filozof lider olduğunu şöyle ifade etmiştir. Ben Atatürk'ün de bir asker, bir devlet adamı, bir kahraman olduğu kadar filozof da olduğunu öne sürmekten çekinmeyeceğim. Atatürk düşüncelerini eylem halinde dile getirmiş, zaman zaman da söz ve söylevle ortaya koymuş bir düşünürdür. Devrimin tümünün ayrılmaz parçası olan tek tek devrimlerin tam birlikli bir sistem içerisinde çok önceleri, 1919'dan da önceleri onun kafasında belirmiş olduğunu görüyoruz. Bu sistemini 19 yıl gibi kısa bir süre içerisinde acele etmeden belli bir sıra güderek birer birer gerçekleştirecektir. O ilkin işgal altında kalan yurdu düşman boyunduruğundan kurtararak ulusal bağımsızlığı sağlayacak, halk egemenliğini sağlayarak toplumun yapısını temelden değiştirecek, laik sistemi kurup vicdan özgürlüğünü sağlayarak hukuk düzenini değiştirecek, eğitimde devrim yaparak düşüncede devrimi gerçekleştirecek, ekonomi alanında yeni bir sistem getirecek, dil ve tarih tezleriyle de Türk dilinin bağımsızlığını korumaya, Türk ulusunun dünya ulusları arasındaki yerini belirlemeye çalışacaktır. Atatürk devrimlerinden bir teki bile bu sistemden ayrılamaz, kaldırılamaz, her birinin bu sistem içerisinde bir yeri ve görevi vardır. Tek başına ele alındıklarında da anlamsız gibi görünebilirler. Bütün bu sistemi önceden kafasında tasarlayıp bir plan, bir program içerisinde gerçekleştiren bir insana aynı zamanda filozof demek hiç de aşırı bir iddia sayılamaz sanırım. Böylesine ihatalı bir kafa ancak bir filozofta bulunabilir. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 25. Profesör Doktor Jeffrey Lewis'un dediği gibi, Atatürk özünde bir bilgindir. Özata, adı geçen eser, sayfa 9. Gerçekten de okuduğu ve yazdığı kitaplara, yaptığı araştırmalara, ortaya attığı tezlere bakılacak olursa Atatürk'ün bir filozof lider, bir düşünür, bir bilgin olduğu sonucuna varılabilir. Buna karşın Atatürk, bilim ve özellikle toplumsal bilim alanına bağlı işlerden ben komutanlık edemem. Bu alanda isterim ki bana bilginler doğru yolu göstersinler. Onun için siz kendi biliminize, kültürünüze güveniyorsanız bana söyleyiniz. Toplumsal bilimin güzel yönlerini gösteriniz. Ben izleyeyim deme nezaketini göstermiştir. Ahmet Köklügiller, Atatürk'ün İlkeleri ve Düşünceleri, İstanbul 2005, sayfa 155. Atatürk gerçek bir filozof lider, gerçek bir bilgindir. Çünkü aralarında Doğu ve Batı filozoflarının eserlerinin de bulunduğu 5000'e yakın kitap okumuştur. Tarih ve dil konularında bilim insanlarınca tartışılan tezler geliştirilmiştir. Türk tarih tezi, Güneş dil teorisi. Matematik, dil, tarih ve din konularında bizzat bilimsel araştırmalar yapmıştır. Askerlik, tarih, sosyoloji, geometri ve ana türlerinde çok sayıda kitap, Tarih 2 Orta Zamanlar kitabının bazı bölümlerini, vatandaş için medeni bilgiler ve geometri kitaplarını yazmıştır. Minber, Hakimiyet-i Milliye ve Ulus gazetelerinde yayınlanan çok sayıda yazı kaleme almıştır. Ayrıntılar için bakınız Sinan Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, 2. baskı İstanbul 2011, Sinan Meydan, Atatürk ile Allah arasında Bir Ömrün Öteki Hikayesi, 3. baskı İstanbul 2009, Sinan Meydan, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, 13. baskı İstanbul 2001, Metin Özata, Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite, İstanbul 2005, Atatürk, bir sözcüğün kökeninin nereden geldiğini bulunca, uzun bir çalışmadan sonra bunu keşfettiğim zaman Sakarya Muharebesi'ni kazandığım dakikadaki memnuniyeti duydum diyecek kadar bilimsel heyecana sahiptir. Neil Roger, Cumhuriyet Gazetesi, 9 Aralık 1938. Atatürk'ün sofrası bir bilim akademisi gibidir. Atatürk'ün sofraları her zaman bilimin, sanatın, tarihin, felsefenin konuşulduğu ve toplumsal sorunların uzmanlarının katılımıyla tartışıldığı birer bilim şöleni olmuştur. Tıpkı ünlü filozof Sokrates'in sofrası gibi. Sofrasında bulunan kara tahtada başta dil ve tarih olmak üzere pek çok bilimsel konuda çalışmalar yapılmıştır. Atatürk, sofrasına kadar çağırıp sabahlara kadar bilimsel sohbetler yaptığı bilim insanlarına, "Sizlerle yaptığım bu ilmi konuşmalar benim ruhumun gıdasıdır." diyecek kadar bilime önem vermiştir. Özata, adı geçen eser, sayfa 9. Fransız başbakanlarından Edouard Herriot, Atatürk'ün sofraları için şu değerlendirmeyi yapmıştır. "Ben Atatürk'e katip olmak isterdim. Çünkü onun her akşam sofrasında bulunup yüksek düşünceleriyle beslenmek dileğimdir. Böylece yeniden bir üniversite bitirmiş olurdum." Ozan Kaya, adı geçen eser, sayfa 29. Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki çok güzel bir koltuğun kime ait olduğunu soranlara, "Bu koltuk bilim adamlarına aittir." diyecek kadar ve Türkiye'ye gelen yabancı bilim insanlarına milletvekillerinin 3 katı maaş verecek kadar bilim insanlarına değer veren bir devlet adamıdır. Özata, adı geçen eser, sayfa 10. Atatürk'ün başarı sırrı akılcı ve bilimsel hareket etmesinde gizlidir. Ama onun akıl ve bilim anlayışı, sürekli değişimi öngören, asla eskimiş kurumlara saplanıp kalmayan, genel kabulleri, peşin hükümleri olmayan, her kuramın olabilirliğini dikkate alan çok ileri bir anlayıştır. Onun için istisnasız insanı, doğayı, hayatı ve evreni ilgilendiren her şey bilimin konusu içine girer. Din dahil her konuya kafa yormasının ve tüm dünyayı şaşırtan olağanüstü başarılar elde etmesinin temel nedeni budur. Kendi hayatında aklı ve bilimi tek yol gösterici olarak kabul eden Atatürk, adeta yoktan var ettiği bu ülkenin insanlarına manevi miras olarak da akıl ve bilimi bırakmıştır. "Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir" diyen Atatürk'ün ilerleme formülü, akıl artı bilim eşittir çağdaşlaşma biçimindedir. Atatürk'ün altı ilkesinden biri olan ve sürekli yenilik anlamına gelen devrimcilik ilkesinin özünde de bu formül vardır. Atatürkçülüğü modası geçmiş, çağ dışı, gerici bir ideoloji olarak göstermek isteyen Cumhuriyet tarihi yalancıları, Atatürk'ün akıl artı bilim eşittir çağdaşlaşma formülünün dünya döndükçe ilerlemenin anahtarı olmaya devam edeceğini görememiştir. Bugün, Türkiye her şeye rağmen İslam dünyasının en demokratik, en özgür, en çağdaş, en bilimsel ülkesi ise, bunu 1950'den sonraki dinci, muhafazakar, Osmanlıcı ve Amerikan işbirlikçisi, karşı devrimci liderler değil, 1923'te köhnemiş Osmanlı düzenine son vererek çağdaş cumhuriyeti kuran Atatürk sağlamıştır. Bizler hala Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin mirasını yemekteyiz. Bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu anlamak için Atatürk'ten sonra bugüne kadar Türkiye'de çağdaşlık anlamında nelerin yapıldığını ve nelerin yıkıldığına kısaca göz atmak yeterlidir. Türk aydınlanması Atatürk'ün eseridir. Ulusal kültürle evrensel değerlerin akıl ve bilim eşliğinde harmanlanmasıyla şekillenen Türk aydınlanmasının mimarı, Atatürk'ü çağ dışı, modası geçmiş düşüncelerin sahibi veya tam tersine batıcı, kendi kültürüne ve değerlerine yabancı biri olarak göstermek büyük bir yanılgı, büyük bir yalan, büyük bir çarpıtmadır. Atatürk'ün bize en çılgın görünen projelerinin temelinde bile derin bir akıl vardır. Atatürk, Türkiye'yi kurtarırken ve kurarken hep bu derin akıldan yararlanmıştır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı stratejik, diplomatik ve askeri akılla kazanmıştır. Akıllı stratejileri, akıllı diplomatik hamleleri, akıllı örgütçülüğü ve akıllı savaş taktiklerini bir araya getiren Atatürk, imkansızı başarmıştır. Atatürk devrimi de büyük bir aklın ürünüdür. Atatürk, bilgi, tecrübe ve strateji yüklü akıllı hamlelerle Türkiye'yi çağdaşlaştırmıştır. Şöyle ki, Kurtuluş Savaşı öncesinde İstanbul'daki 6 ayda Anadolu'ya geçmek için yaptığı ön hazırlıklar ve planlar. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kısa bir zamanda milli mücadeleyi örgütlemesi. Silah arkadaşlarıyla ilişkileri ve onları savaş boyunca çekip çevirmesi. Türkiye'nin her yanındaki direniş hareketlerini şaşırtıcı bir gizlilikle ve ustalıkla idare etmesi. İtilaf devletleriyle kurduğu stratejik ilişkilerle cepheleri daraltması. İşbirlikçi padişahı bile bir süre çok ustaca idare etmesi. Genelgeler yayımlayıp kongreler düzenleyerek ve TBMM'yi açarak kurtuluş hareketini halka mal etmesi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında akıl oyunları için bakınız Sinan Meydan, Atatürk'ün gizli kurtuluş planları, Parola Nuh, İstanbul 2009. Kurtuluş Savaşı sırasında bir taraftan dindar çevreleri, diğer taraftan sol çevreleri aynı ortak hedef etrafında bir araya getirebilmesi. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamasında Hint Müslümanlarıyla ve Sovyet Rusya ile yakınlaşarak para sorununu çözmesi, bu yakınlaşma için bir taraftan İslam dünyasına yönelik dokunaklı beyannameler yayınlayıp din adamlarından yararlanırken, diğer taraftan Lenin'le mektuplaşmış ve Ankara'da bir komünist parti kurmuştur. Bir taraftan vatanı düşmandan kurtarıp ulusal bağımsızlığı gerçekleştirirken, diğer taraftan milleti işbirlikçi Halife Sultan'ın diktasından kurtarıp ulusal egemenliği gerçekleştirmesi. Devrimci adımları, yeri ve zamanı gelince atması, asla aceleci ve zamansız hareket etmemesi. Aklın ve bilimin önünü kapatan geri kalmış kurumlara son vererek, aklın ve bilimin gereği olan çağdaş kurumlar kurması. Topyekün bir aydınlanma hareketiyle doğru tarihsel çıkarımlarla ve özgün toplumsal kuramlarla toplumu çok kısa zamanda aydınlatması. Sadece askeri ve siyasi bağımsızlıkla yetinmeyerek, tam bağımsızlık ilkesi çerçevesinde kültürel ve ekonomik bağımsızlığı sağlayacak adımlar atması. İşte, Atatürk'ün en çılgın projesi olan bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti projesi, böyle akıllı adımlarla düşünceden uygulamaya geçirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti mucizesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün aklının, yani aklı Kemal'in bir ürünüdür. İşte bu nedenle o gün bugündür o cumhuriyeti yıkmak isteyenler cumhuriyetin temelindeki akla, Atatürk'e saldırmaktadırlar. Ama eninde sonunda aklı Kemal galip gelecektir. 4. ayrımın sonu, sayfa 68.